أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبه نستعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. Çok değerli, çok kıymetli dinleyenlerimiz, yeni bir Üsve-i Hasene programından bendeniz Ömer Çelik, siz değerli kıymetli dinleyenlerimizi Allah'ın selamıyla selamlıyor. Hepinize en kalbi, en derin hürmetlerimi, muhabbetlerimi, sevgi ve saygılarımı arz ediyorum. Gününüz mübarek olsun. Cenab-ı Hak gönüllerimizi, yuvalarımızı, işyerlerimizi, dünyamızı, ukvamızı sonsuz rahmetiyle, feyziyle, bereketiyle, lütfüyle, keremiyle doldursun. Kıymetli dinleyenlerimiz, anne babanın çocukları için göstermeleri gereken itina, vermeleri gereken ehemmiyet, önem, daha yavrunun ilk hücreleri bile oluşmadan önce şeytanın ondan uzak olması için dua etmeleriyle başlaması dikkat çekicidir ve Kur'an-ı Kerim bu hususta bizi aydınlatmaktadır. İmran'ın hanımı Hanne validemizi örnek vermektedir bu hususta yüce kitabımız ve bizim de o şekilde kıyamete kadar neslimizi, zürriyetimizi devam ettirecek o yavrularımızın, torunlarımızın şeytanın şerrinden, bütün şerlerden muhafaza edilmesi için Cenab-ı Hakk'a dua edilmesi gerektiğinin örneği sergilenmektedir. Ali İmran suresinin 36. ve 37. ayet-i kerimelerinde Cenab-ı Hak orada anne validemizin karnında bir yavrusunun olacağını hissedince ve bununla ilgili olarak bunu Beyt-i Makdis'e adadığını söylüyor. Sonra da doğurduğu zaman Meryem validemizi dünyaya getiriyor ve onunla ilgili olarak da şu istiazede bulunuyor. İnni u'izuha bike ve zürriyeteha mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, ben hem Meryem'i hem de Meryem'den gelecek olan zürriyetimi, onun evlatlarını, çocuklarını kovulmuş şeytanın şerrinden korumanı senden istiyorum. O konuda sana sığınıyorum diye dua ediyor. Orada tabii çok güzel bir örnek sergileniyor aynı zamanda. Dolayısıyla bizlerin de gerek kendimiz, gerekse dünyaya gelecek olan kendimizden, kızımızdan, oğlumuzdan, evlatlarımızdan dünyaya gelecek zürriyetimiz için de bu şekilde Cenab-ı Hakk'a sığınmamız gerektiği bize öğretilmiş olmaktadır. Bu yüzden de anne baba bebek dünyaya geldiğinde kız erkek ayrımı yapmak gibi cahili adetlerinden uzak durarak onu ilahi bir lütuf olarak görmelidir. Çünkü bu konuda gerek Kur'an-ı Kerim'in indiği dönemde çok kötü hurafeler, bid'atler, yanlış algılar vardı. Ama o yanlış algılar sadece o döneme mahsus değil, o aynı zamanda farklı toplumlarda, farklı şekillerde yine devam etmektedir. Kur'an-ı Kerim yine zaman zaman yer veriyor buna. Mekke'deki o müşriklerin, Arapların kız çocuğu dünyaya gelince ne hale geldiklerini, mesela kızı olunca öfkeden yüzü kapkara kesilen ama oğlu olunca bayram eden kara cahillerden bahsediyor. Ayet-i kerimede وَاِذَا بُشِّرَ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْسَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Onun birisine senin kız çocuğun dünyaya geldi diye haber verildiği zaman, müjdelendiği zaman böyle diyor, yüzü müsvedden, mosmor kesilir, simsiyah kesilir ve böyle ağzına kadar öfkeyle dolardı diyor. Yani çok üzüldüğünü Cenab-ı Hak bu şekilde ayet-i kerimede canlandırıyor, tasvir ediyor. Böyle içi diyor, kalbi öfkeli dolu bir halde kazıyım ve yüzü de diyor simsiyah mor mor kesilirdi. Yetevara minel kavmi min su'i ma bushrabi. Ya bunu şimdi efendim onun kız çocuğu olmasının kötülüğünden kendisini nasıl kavminden gizleyecek? Onu efendim ne şekilde yani yüzü kızararak mı büyütecek? Yoksa hem yedüsü fitturab toprağı mı gömecek? Böyle perişan bir hale gelirdi. Çok üzülür, perişan bir hale gelirdi. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim böyle bir yanlış anlayışa dikkat çekiyor. Hayır, bu doğru değildir diyor. Cenab-ı Hakk'ın ikram ettiği kız olsun, erkek olsun bu evlatların hepsi Allah'ın nimetidir. O şekilde bunlara teşekkür etmek gerekir, sevinmek gerekir. İşte sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu adeti yıkmıştı. Henüz o zaman peygamber de değildi. Kendisine kız çocukların olduğu müjdelendiği zaman Rukiye annemiz olur, Fatıma annemiz olur, Ümmü Gülsüm annemiz olur. Kendisine böyle kızının dünya geldiği zaman, dendiği zaman Efendimiz aleyhisselam fevkalade mutlu olmuştu, sevinmişti, bayram yapmıştı. Hatta efendim insanlara yemekler ikram etmişti sevincinden. Hem bunu gerçekten samimi olarak bu sevinci yaşıyordu. Hem de oradaki insanların o yanlış anlayışlarını yerle bir etmeye çalışıyordu henüz peygamber değilken. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın bize ikram olan bu yavrularımıza teşekkür etmemiz lazım. Allah'a hamd etmemiz lazım. Ve yine Efendimiz Aleyhisselam'ın çok mühim sünneti olan buna bir teşekkür babında akika kurbanları kesmek gerekir. Yani bir şükrane olsun diye. Ve yine Efendimiz'in çok mühim bir sünneti olduğu vesilede o yavrularımıza efendim en güzel isimler, yani yarın cennette, mahşerde kendilerinin çağrılacağı güzel isimler verilmesi gerekir. Böylece onun hayatının ilk günlerine bereket dolu dualarla başlanması da efendim bizden istenir. Gerek Yüce Kitabımız, gerekse Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözleri istikametinde. Hatta sevgili Peygamberimiz hep güzel isimler koyardı. Daha önce koyulmuş olan yanlış isimler varsa da işte diyeyim ki işte kurt gibi, aslan gibi veya böyle daha böyle bir kısım hayvan isimleri de koruyordu. Veya savaş gibi böyle kötülüğü çağrıştıracak, düşmanı çağrıştıracak şeyleri Efendimiz Aleyhisselam bunları da düzeltirdi. Çok güzel bir hadise vardır. Hazreti Ali ile Efendimiz arasında cereyan eden. Diyor ki Hasan dünyaya gelince Hazreti Ali diyor onun ismine harp koydu. Harp savaş demek Arapçada. Efendimiz Aleyhisselam sordu. Ne koydun ismini Ali? Dedi ki ya Resulallah harp koydum. Niye? Çünkü onlar savaşan insanlar. Kabileler birbiriyle savaşıyor. Böyle savaşçı insana ihtiyaç var. Kabileyi savunacak, edecek. İsmini harp koydum diyor. Hayır diyor harp olmasın. İsmi Hasan olsun. Sonra bilahare Hüseyin dünyaya geliyor. İsmini harp koyuyor. Ne koydun ismini? Diyor ki ya Resulallah harp koydum. Hayır diyor. Bu da Hüseyin olsun diyor. Yani hep güzel. Üçüncü çocuğun dünyaya geliyor. Ne koydun ismini? Harp koydum. O da efendim işte Muhsin olsun buyuruyor. Yani Efendimiz Aleyhisselam hep böyle güzelliği andıran böyle savaştır, düşmanlıktır falan. Zaten Resulullah Efendimiz Aleyhisselam o düşmanlıkları, o savaşları nihayet erdirmek için öncelikle inananlar mümine kardeşe dost yapmak, sonra o dostluğu, o ıslahı, İslam'ı ve İslam'ın huzurunu bütün dünyaya yaymak için geldiğinden dolayı yani koyduğu isimlerde bile Efendimiz onu hep dikkate aldığını görüyoruz. Sallallahu aleyhi ve sellem. Kıymetli dinleyenlerimiz Peygamber Efendimizin her doğan fıtrat üzere doğar. Sonra anne babası onu Yahudi, Hristiyan ya da Mecusi yapar buyruğu ifadesi anne babanın ailenin çocuk üzerindeki kalıcı tesirini açık bir şekilde dile getirmektedir. İşlenmeye hazır bir cevher olan insan yavrusu, iyiyi kabul etmeye ve güzeli benimsemeye daha doğuştan gönüllüdür. Onun gözünü açtığı bu yeni aile ile sağlıklı ilişkiler geliştirebilen erdemli bir kişilik edinmesi, anne babasının kucağında gerçekleşecektir. Aynı zamanda kendisini hidayette ve doğru yola ulaştıracak dini tercihinin temeli de yine aile ocağında şekillenecektir. Yani ne kadar mühim bir Efendimiz Aleyhisselam'ın hadis-i şerifleri nasıl bir hem psikolojik hem sosyolojik bir gerçekliği bize anlatıyor. Ve bizleri tabii yavrularımızı nasıl bir ortamda büyütmemiz gerektiği noktasında da eğer onların Müslüman olmasını istiyorsak, mümin olmasını istiyorsak, cennetlik olmasını istiyorsak, yani yanlış inançlar ve fikirlerden etkilenmemesini istiyorsak, o çocuğun nasıl bir ortamda büyümesi gerektiğini de net söylüyor. Yani benim yavrum işte Hristiyan bir ortamda büyüyorsa iyi bir Müslüman olsun. Yani ateistlerin, dinsiz imansızların cirit attığı veya onların fikirlerin cirit attığı ortamlarda büyüsün ama çok iyi bir Müslüman olsun diye eğer düşünüyorsak, burada yanlış yaptığımızı başta bilmemiz lazım. Yani çünkü net bilgi veriyor. Anne babasını diyor ya Müslüman yapar, ya Yahudi yapar, ya Mecusi yapar, ya Hristiyan yapar. Çocuğun o ortamdan kendisini kurtararak farklı bir tercihte bulunması çok zordur buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bebeklikte merhamet, çocuklukta sevgi ve delikanlılıkta anlayış ile büyütülen evladın saygı ve uzlaşı sonucu alınan bir kararla da evlendirilmesini de tavsiye etmiştir. Benim sünnetimdir. Bu sünnetimi mutlaka efendim uygulayın buyuruyor sevgili Peygamberimiz. Evlilik, Kur'an-ı Kerim bütün önceki peygamberlerin istisna olabilir. Yahya aleyhisselam gibi, İsa aleyhisselam gibi. Ama وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ اَزْوَاجًا وَزُرِّيَّ Senden önce de biz efendim çok peygamber gönderdik. Onların eşleri vardı. Hatta çok eşlilik vardı. Onların zürriyetleri, evlatları vardı. Dolayısıyla peygamber efendilerimizin, peygamberimizin mühim bir sünneti evlilik ve Cenab-ı Hakk'ın da emri var. Nur suresi 32. ayet-i kerimede وَاَنْكَحُ الْاَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِنَ مِنْ عِبَادِكُمْ اِمَاكُمْ Yani ey sorumlular, anneler, babalar, dedeler, nineler, amcalar, dayılar, efendim kaymakamlar, valiler, ta devletin en başına varıncaya kadar ayet-i kerime gençlerin evliliği noktasında sorumluluğu olan herkese hitap etmekte ve diyor gençleri evlendirin, onlara yardımcı olun, hatta asgari şartlarda onlar geçime razı olsunlar, Cenab-ı Hak onlara da ikram eder diye evliliği sürekli Yüce Rabbim teşvik ediyor. Çünkü yani hayat ancak bu şekilde devam eder. İnsan nesli ancak böyle devam eder. Hatta Efendimiz Aleyhisselam siz evlenin çoğalın ve ben diyor kıyamet günü sizin çokluğunuzu övüneceğim. Ne kadar ümmeti Muhammed yani Allah'a secde eden, Allah'a kulluk yapan, tertemiz bu dünya hayatını cennet haline getirecek zürriyetleri ne kadar artarsa Efendimiz o kadar mutlu olmaktadır. Ama tabii bir diğer hayatın gerçeği bir boşanmak elbette arz edilmeyen bir durumdur. Ama bu da hayatın bir gerçeğidir. Efendimiz Aleyhisselam ebgadul halal ilallahi attalak. Allah'a helallerin en sevimsizi, en hoşa gitmeyeni kurulmuş bir ailenin yıkılmasıdır buyuruyor. Ama zaman zaman da böyle ihtiyaçlar da olabiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem boşanarak açıkta kalan kız çocuğunu bağrına basan ve geçimini üstlenen aileyi müjdelemiş ve en hayırlı harcamanın onun geçimi için yapılan harcama olduğunu da bildirmiştir. Şöyle buyuruyor, size en değerli sadakadan bahsedeyim mi? Kocasının evinden ayrılarak senden başka kazancını sağlayacak kimse olmadığı için sana baba evine sığınmış kızın için harcadığın nafaka en faziletli sadakadır buyuruyor Efendimiz İbn-i Mace'de. Ya bunlar da hayatın gerçeği niye oldu, niçin oldu demektense böyle durumlar hiç kimsenin başına gelmesin ama geldiği takdirde de bunu kabullenmek, yine onu güzel iffetimize sahip çıkmak, onu efendim yanımızda barındırmak, yedirmek, içirmek Efendimiz Aleyhisselam ona yaptığın harcama sadakadır. Hatta en hayırlı sadakadır buyuruyor. Yani o musibeti göğüslemek, ona katlanmak, sabretme noktasında sevgili Peygamberimizin bu müjdesi fevkalade insanı rahatlatıyor ve mutlu ediyor. Çünkü bu tür şeylerin başımıza gelen insanlarımız maalesef çok olabiliyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine aile hayatı ilgili bir gerçeğe dikkat çekiyor. Kendi babası olmadığını bile bile babasından başkasının oğlu olduğunu iddia eden kişiye cennet haramdır veriyor. Öyle şeyler varmış o dönemlerde de. Yani ya babasını sevmediği için, ya bilmediği için, ya bir başkasını daha fazla aileyi üstün gördüğü için, oyunun soyunu sopunu, böyle başkasına kendisi nispet eden insanlar bulunuyormuş. Hatta tebenni, evlatlık meselesi ne de efendim bazen karışabiliyordu. Ama burada nesiller karışmasın, soylar karışmasın, herkesin nesebi belli olsun noktasında hem Kur'an-ı Kerim'in açık emri hem de Efendimiz'in çok özel gayreti bulunan dolayı bu toplumdaki bu problemli alana parmak basıyor ve yani tek tük de olsa bu tür problemler bunun doğru olmadığını, yani nesebin bozulmaması, soyun bozulmaması, herkesin anasının babasının belli olması, neslin karışmaması noktasında yüce dinimiz çok hassas davranıyor. İşte bunun bir sonucu olarak da sevgili Peygamberimiz kendi babası olmadığını bile bile babasından başkasının oğlu olduğunu iddia eden kişiye cennet haramdır buyuruyor. O halde onları reddetme veya başka bir soydan geldiğini iddia etme gibi bir hakkı da kişinin asla yoktur. Aynı şey bir babanın çocuğunu evlatlıktan reddetmesi için de geçerlidir. Çünkü aile ilişkileri sonsuza kadar süren ilişkilerdir. Bu diyarda ömürler tükense ve Peygamberimizin ifade ettiği üzere kabre girene kadar cenazeyi takip eden aile sonuçta geri dönüp uzlaşmak zorunda kalsa bile öte alemde yine bir araya girecekleri umulur. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle bir araya gelecektir. Allah Teala'nın bizlere sunduğu her nimet gibi aile hayatı da bir tarafıyla külfet yüklüdür. Sürükleyici ve aldatıcı yüzüyle aile meşgalesi insana asli görevini her an unutturabilecek kadar da zorlu bir imtihandır. Kur'an-ı Kerim buna dikkat çekmektedir. Tabii inşallah müminler olarak, cenneti hak etmiş insanlar olarak annelerimiz, babalarımız, bizler, evlatlarımız, torunlarımız hep birlikte diğer tarafa intikal ederiz de orada gerek mahşer yerinde gerek cennette bir arada bulunup onun mutluluğunu yaşarız. Ama tabii ki orada bir inanç farklılığı söz konusu olursa onu yapacak bir şey yok. Çünkü ayet-i kerime açık. Yasin suresinde وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. O gün Cenab-ı Hak diyor, yani belki toplu halde dirilecek, herkes efendim mahşerine sevk edilecek, herkes hesabı görülecek ama sonuç itibariyle وَمْتَازُ الْيَوْمَ اَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. Orada artık kötüler iyilerden, kafirler Müslümanlardan ayrılarak onlar şöyle bir kenara çekilin bakalım denecek ve onlara da وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا اِلَى جَهَنَّمَ زُمَرَى. Onlar gruplar halinde cehenneme sürüklenecek. Orada en büyük fırak orada yaşanacak. Onun için orada böyle bir acıyla, yani ebedi bir hasretle, acıyla karşılaşmamak için kendimiz, evlatlarımız, torunlarımız, bütün sevdiklerimiz hep birlikte bu dünya köprüsünü sağ salim imanla geçerek burada cennette beraber olmanın cehd-i gayret içerisinde olmalıyız. O zaman daha mutlu oluruz. Daha mutluluğumuz artar. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede gerçekten mühim bir ayet-i kerimedir. Tur suresinin 21. ayet-i kerimesi. Orada diyor ki ben diyor iman edenler. Eğer diyor zürriyetleri de imanla onlara eşlik ederlerse, arkalarına giderlerse ola ki onların amel bakımından, cennetlik derece bakımından farklar bulunabilir ki bu da kaçınılmazdır. Ama onların mutluluğu tam olsun diye, daha fazla mutlu olsunlar diye elhakna bihim zürriyetehum, biz onlar zürriyetleri beraber cennetin en yüksek derecesini kim hak etmişse, manevi derecesi en yüksek olanın makamında derecesine onları bir araya getireceğiz. Ve ma eletnehum min amelin min şey, ve diğer aşağıda olanları yüksekte olanın makamına çıkarırken de yüksektekilerin amelini hiçbir şey eksiltmeyeceğiz. Bu ne güzel, Rabbimizin ne büyük rahmetidir. Cenab-ı Hak ne büyük ikramıdır. Cenab-ı Hak nasıl bir Erhamur Rahim'in, nasıl bir Ekremul Ekrem'indir. Bunu düşünmemiz lazım ve ayet-i kerimenin bu müjdesine nail olmak için de hepimiz, yani çilimizle, çocuğumuzla, ailelerimizle beraber amcamız, dayımız, halamız, teyzemiz el birliğiyle hep Rabbimizin o müjdesine nail olmak için de gayret göstermemiz gerekmektedir. Tabi burada sevgili peygamberimiz yani aile hayatının insanı etkileyeceği, onu yoracağı, dikkatini dağıtacağı, özellikle de biraz böyle kulu Allah'tan, Allah'ı zikirden, ibadetten de engelleme tehlikesinin bulunduğunu hatırlatıyor. Ayet-i kerimeler de buna dikkat çekiyor. Özellikle bu Münafıkun suresinin 9, 10 ve 11. ayet-i kerimeleri bu açıdan gerçekten mühim bir ayet-i kerimedir. Buyuruluyor ki, يَا اَيُّلَّذِينَ اَمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ اَمْوَالُكُمْ وَلَا اَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكِرِ اللّٰهِ. Sakın efendim mallarınız, evlatlarınız sizi Allah'ı zikirden, yani Allah'a kulluktan, Allah'ın emirlerini yerine getirmekten alıkoymasın. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلْكَ فَاُولَّكُمُ الْخَاسِرُونَ. Kim buna aldanır da efendim Allah'a kulluktan gafil kalırsa bunlar hüsrana uğrarlar. Sonra birinize ölüm gelmeden önce de infak etsin. Sonra ölüm geldiği zaman, ya Rabbi bana biraz müddet versen de sadaka versen, sahiden olsam diye böyle pişman olmadan önce aklınızı başınıza alın ve yapılacak iyiliğinizi, sadakanızı, infakınızı yapın. Çünkü ecel geldiği zaman bir daha tehir imkanı söz konusu olmayacak. Allah bütün yaptıklarını haberdardır. Buyuruluyor. Kimi zaman aile fertlerinin çokluğuyla övünen insan kendisini Rabbine yakınlaştıracak olanın eşi ya da çocukları değil salih amelleri olduğunu da farkında olması lazım, unutmaması lazım. Halbuki gönlünde imanın aydınlığını taşımayan bir kimse için mal ve evlatlarla dolu debdebeli bir hayat, ateşten kurtulmasına çare olamayacağı gibi, onun azgınlığını ve ateşin yakacağını körükleyen bir nitelikte kazanabilir. Ayet-i kerimeler hem malın, evladın fitne olduğuna dikkat çekiyor ama müminin elinde malın çok kıymetli olduğunu, yine müminin evladının da bir sadaka-i cariye olabileceğini bize bildiriyor. Yani nimetler iki yönlü. Eğer onun kıymetini bilirsek, onun şükrüne getirirsek, onu hak yolunda yetiştirip kullanırsak o bizim için büyük bir rahmet. Ama onun kıymetini bilmez, şükrünü ifade etmez, o nimeti yerine kullanmazsak aynı nimet, bizim için rahmet olacak nimet, bizim için büyük bir musibet haline gelebilir. Yani çift yönlü. Yani her nimet İki tarafı keskin bir bıçak gibi, hayra da kullanma imkanı var, şerre de başımıza büyük bir talih kuşu olma ihtimali de var ama başımıza büyük bir bela olma tehlikesi de söz konusudur. Sevgili Peygamberimizin insan ailesi, malı, nefsi, çocuğu ve komşusu ile sınanır. Oruç, namaz, sadaka ve iyiliği emredip kötülükten sakındırma işte bu sınanma esnasındaki hususlarına kefaret olur. Hadis-i şerifinde sınanma, yani imtihan olunma vesilesi olarak adlandırdığı aile, anne baba, çocuk üçgeninde kurulmuş hassas dengeler ağını bize ifade etmektedir. Aynı evi paylaşmak, haklar kadar sorumlulukları da artırmak da, canlılar yakınlaştıkça huzur için gösterilmesi gereken ihtimam da katlanmaktadır. İşte bu noktada Peygamberimiz eşler arası ilişkiyi düzenlerken, tek taraflı görev yüklemesi yapmaktan ya da sınırsız özgürlük tanımaktan ısrarla kaçınır ve buyurur ki, dikkat edin, sizin kadınlar üzerinde hakkınız olduğu gibi onların da sizin üzerinizde hakkı vardır. Dolayısıyla bu efendim aile içerisinde, aile efradı arasında karı koca başta olmak üzere karşılıklı hem üzerimizde haklar var, yani birimizin diğerinden talep ettiği, istediği haklar var ama o hakların karşılığında en az o seviyede bu kez de sorumluluklar var. Dolayısıyla burada da böyle sınırsız bir efendim özgürlük söz konusu değil. Başkasının hakkının söz konusu olduğu yerde gerek aile içerisinde gerek toplum içerisinde bir başka birisinin hakkının devreye girdiği yerde sorumluluk biter. Özgürlük biter. Özgürlüğümüz başkasının özgürlük alanı sınırına kadardır. Kıymetli dinleyenlerimiz, kadın için aile, hayat imtihanının en çetin geçtiği alanlardan biridir. Kadın salih kadın olarak nitelenir ve bu vasfının karşılığını hak etmeye çabalar. Bazen de eşsiz kalır. Yani kocası ödebilir. Yükünü sırtına almakla, ailesi için harcadığı emekle peygambere komşu olmaya da yönelebilir. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam böyle müjdeliyor. Yani bu durumda kalıp da iffetini koruyup da ailesine efendim sahip çıkan annenin, bir kadının cennette kimse komşu olacağı müjdesini veriyor. Yani ne kadar bir şey imtihan ağırsa onun mükafatı da ona göre büyük oluyor. Hayırlı bir evlat yetiştirmek uğruna attığı her adım mükafata layık iken bazen acısıyla yandığı evladının ölümüne sabretmekle de mutlu sona erişeceğini bildiriyor. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam bir sohbetinde tabii yani hayatın bir gerçeği, ölümler oluyor, genç yaşta ölen çocuklar oluyor. Efendimiz buyuruyor ki 3 tane çocuğu böyle bu şekilde genç yaşta ölen anneleri Cenab-ı Hak onları cennete götürecek ve o evlatlar onları cennete karşılayacak. Onları sevindiriyor ama bu sevindirme yani altı boş olan sevindirme değil. Onu bir vahiy ürün olarak, vahiy bilgisi olarak onlara veriyor. Bir kadın el kaldırıyor. Ya Resulallah benim 2 tane yavrum vefat etti. Bana da bir müjde varmış. Sana da o şekilde Allah mükafat verecek. Evladın seni karşılayacak. Birisi kaldı. Ya Resulallah benim 1 tane evladım bu şekilde vefat etti. Allah sana da onun sabrının karşılığını verecek. Ve evladın seni cennette karşılayacak müjdesini veriyor. Aynı yükünü omuzlayan baba için ey inananlar, ey müminler kendinizi ve ailenizi yakıtı insanlar ve taşlı olan ateşten koruyun. Uyarısı şüphesiz son derece dikkat çekici, celbi dikkat bir ikazdır. Ailesine harcadığı her kuruşun sarf ettiği en kıymetli para olarak sevap hanesine yazılmasının yanında evinin yıllık ihtiyaçları için yatırım yapması da infakın bir parçasıdır. Yani sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki bir insanın yaptığı harcamanın Allah nezdinde sevabı en bol olanı bir fiil kendi aile efradına yapmış olduğu harcamadır. Verdiği kiradır, yaptığı harcamalardır, ödediği faturalardır, yemesi içmesidir. Bunu insan bu niyetle yaparsa ya Rabbi bunlar benim yanımda senin emanetlerin, ben bunlara bakmak durumundayım, boynumun borcu, bunları senin rızayı şerifin için helalinden geçindirmeye çalışıyorum diye. Bu niyette bunların yaptığı takdirde harcadığı kuruşuna varacaklar. Hepsinin kat kat Allah Teala sevabını verir ve onun da mükafatını görür. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım sözleriyle mümin erkekleri ailesine iyilikle muamele etmeye çağırır. Evin büyüğü babası ailesine karşı güler yüzlü ve tatlı sözlü olmalıdır. Hissettiği güzel duyguları gizlememeli, gördüğü meziyetleri taklit etmekten çekinmemelidir. Torunları ile gülüp oynayan, onlara sımsıkı sarılıp öpen, hatta kucağına alıp hutbe okuyan ve torunu sırtındaki namaz kılan Efendimiz Aleyhisselam'ın tavrı bütün babalara hep örnek olmalıdır. Abu suratta olmayacağız, kızgın olmayacağız, eşlerimize karşı Efendimizin yaptığı gibi mülayimetle, rıfla ve merhametle muamele edeceğiz. Yani evin, ev hayatının cennet olması, tabii kadına da düşen vazifeler var ama babanın daha sabırlı olması, daha geniş gönüllü olması, daha tahammüllü olması, tebessüm yüzünü eksik etmemesi, sevgisini her hal dile getirmesi, bütün bunları sabırla, dikkatle yapacak olursak orası cennet hayatı olur. Ama her şeye kızarsak, yüzümüzü asarsak, böyle bir efendim kavga için bahane ararsak orası bir savaş alanına dönüşür ve bir cehennem haline gelir. Cenab-ı Hak hepimize aile yuvalarımızın bir cennet bahçesi olmasını Cenab-ı Hak bize ikram eylesin. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aile içinde adaletsizliği kesinlikle reddetmektedir. Sevgi konusunda yavrularına eşit mesafede durmayı beceremeyen ebeveyn davranmamız lazım. Yani olabildiği kadar gönlümüzdeki efendim yerlerini de eşit tutmaya gayret göstermemiz gerekir. Ama bunu başaramasak da gönüllerine söz geçirememekten dolayı belki mazur görülebilir ama bunu davranışlarına yansıtmayarak cinsiyet farkı yüzetmeksizin adaleti korumak zorundadırlar. Zira ailede söz hakkına sahip olan her yetişkin Allah'tan korkun ve evlatlarınız arasında adil olun emrinin muhatabıdır. Mümin anne babaların şüphesiz hüsrana uğrayanlar kıyamet gününde kendilerini ve ailelerini hüsrana sokanlardır. Böyle ayet-i kerime var kıymetli dinleyenlerimiz. Yani innel hasirinellezine hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyame. Ela zalike huvel husnul mubin. Yani şunlar ki efendim hem kendileri hüsrana uğramışlar, kaybetmişler yani. Cenneti kaybetmişler, Allah'ın rızasını kaybetmişler. Hem de ailelerini hüsrana uğratmışlar. Esas diye en büyük hüsran bu. Bu ayet okuduğumuzda içimizin titremesi lazım. evlerinde manevi bir iklim oluşturmak ve Allah'ın rızasına erişmek için el ele vermemiz lazım. Ailelerine af ve afiyet ihsan edip dünya ve ahirette ihlasla kendisine bağlı olanlardan eylemesi için de Yüce Rabbimize dua etmemiz gerekir. Efendimiz Aleyhisselam'ın mübarek sözleriyle ve bir dua ile efendim bitirelim programımızı. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, hepiniz birer çobansınız, sorumlusunuz ve hepiniz yönettiklerinizden mesulsünüz. Devlet başkanı bir sorumludur, çobandır ve yönettiklerinden mesuldür. Evin kocası, babası sorumludur, çobandır, yönettiklerinden mesuldür. Evin hanımı da bir sorumludur, yönettiklerinden mesuldür. Hizmetçi de çalışan da efendisinin malı üzerinde, işçi de patronun malı üzerinde sorumludur ve sorumlu altında her şeyden efendim mesuldür. Bu bize her seviyedeki insanın sorumluluğunu hatırlatan Efendimizin mühim bir hadis-i şerifidir. Anne babalar olarak biz müminlerin daimi niyazı şöyle olmalıdır. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrati a'yunin ve cealna muttakin imama. Ey Rabbimiz, eşlerimizi, çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınan müttaki kullarına önder yap. Yani ya Rabbi, beni, bizi, efendim evlatlarımızı, aile olarak hepimizi öylesine bir takva hayat yaşamaya muvaffak kıl ki diğer kulların, diğer takva sahibi olmak isteyen kulların takvanın ne olduğunu, Allah kulluğun ne olduğunu, şefkatin, merhametin, ülfetin, ünsiyetin ve Allah için kulluğun, Allah için huzur ve aile yuvasının ne olduğunu bizden görsünler, öğrensinler. Yani bizi onlara örnek yap diye çok muazzam ve çok şümürlü bir dua. Cenab-ı Hak hepimizi bu duada dile getirilen müttakilere örneklik yapacak bir seviyede takva sahibi olmayı, ailemizin de böyle müttaki bir aile olmasını, toplumumuzun da bütün dünyaya örnek bir vasat, yani şahit ve örnek toplum olmasını Cenab-ı Hak lütfesin diyor. Hepiniz hürmetle, muhabbetle Allah'a emanet ediyorum.